Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Kaptan Grant'ın Çocukları. Çocuklar için dünya klasikleri. Jules Verne. Bilimsel romanlar çığırının öncüsü olan Fransız yazarı Jules Verne, 1828-1905, yazarlık yaşamına onu üne kavuşturan romanlarıyla değil de tiyatro oyunlarıyla başladı. Bunların yanı sıra opera, komikler için söz yazımı ile de uğraşmıştır. Romana geçişi, Le Magazin de Disque und de Récréation dergisinde yayınladığı Balonla 5 Hafta, Keşifler Yolculuğu adlı yapıtını 1863 yılında kitaplaştırmasıyla gerçekleşmiştir. Romanları olağanüstü bir düş gücünün ürünleri olan buluşlarla doludur. Bu açıdan bakıldığında Jules Verne'in günümüz edebiyatının ayrılmaz bir parçası haline gelen bilim kurgu romanlarının da öncüsü olduğu görülür. Kaptan Grant'ın Çocukları 1867-1868 arasında yazılmış, 1878'de yine Jules Verne tarafından oyunlaştırılmıştır. Yapıt 1962 yılında Walt Disney tarafından da Kazazedelerin Peşinde adıyla sinemaya uyarlanmıştır. 1. Bölüm 1. Köpek Balığının Karnındaki Şişe. 26 Temmuz 1864 günü İngiliz bayraklı Duncan adlı yat, Kuzey Denizi'nin sert dalgalarına karşı son hızla yol alıyordu. Yatın sahibi Lord Edward Glenar vardı. Yatta karısı Lady Helena ile dayısının oğlu olan binbaşı McNabbs de bulunuyordu. Aran adasına yaklaştıklarında direğin tepesindeki gözcü bağırdı. Dev bir balık göründü. Geminin kaptanı John Mangles durumu Lord'a bildirdi. Bence bu büyük köpek balığı olmalı. Kaptanın bu açıklaması üstüne dev balığı yakalamaya karar verdiler. John Mangles gerekli hazırlıkların yapılması için tayfalara emir verdi. Ucuna kocaman bir et parçası takılmış, fır döndülü bir oltayla sağlam bir halatı suya saldılar. Çok geçmeden balık oltaya yaklaştı. Eti daha iyi yutabilmek için sırt üstü döndü. Yemi yutar yutmaz da debelenmeye başladı. Çünkü halat balığı çekiyordu. Bir başka halat da kuyruğundan yakalamıştı. Artık ne kadar debelense boşunaydı. Bir iki dakikaya kalmadan güverteye alınmıştı bile. Tayfalardan biri canavarın yanına yaklaşıp güvertenin tahtalarını döven güçlü kuyruğunu bir balta vuruşuyla kesti. Bu canavarların ne obur olduklarını denizciler çok iyi bilirler. Onun için midelerini yarıp içinde ne var ne yok diye bakarlar. Çoğunlukla içlerinde insanı şaşırtacak bir şeyler bulurlar. Tuttukları dev balık 3,5 metre boyundaydı. Baltalarla karnını yardılar önce. Midesinde yuttuğu oltadan başka bir şey yoktu. Tayfalar düş kırıklığına uğramışlardı. Balığın iç organlarını çıkarıp denize atmaya hazırlandılar. Birden baş tayfa bağırsakların içinde iri bir şeye rastladı. Bu da nesi diye bağırdı. Yatın ikinci kaptanı olan Tom Austin hemen koştu. Bir şişe olabilir. Lord Edward konuyla ilgilendi. Şişe mi dedin Tom? Denizden çıkan şişeler önemli olabilir. Lord'un uyarısı üzerine canavarın bağırsaklarından şişeyi çıkardılar. Şişe az sonra yıkanmış olarak kaptan köprüsüne getirildi. Lord Glenarvan, binbaşı McNabbs, kaptan John Mangles, Lady Helena şişenin üstüne konduğu masanın çevresini aldılar. Şişeyi önce dışından incelediler. Ağzını kapatan demir tapa paslıydı. Yüksek basınca dayanabilecek sağlamlıkta bir şişeydi. Uzun süredir denizde kaldığı anlaşılıyordu. Lord Edward, "Önemli olan şişenin nereden geldiğini bulmamız," dedi. "Peki nereden geliyormuş?" diye sordu karısı. "Sabırlı ol sevgilim, şişeler sırlarını hemen ele vermezler." Deniz suyu koyu renkli şişenin mantarını iyice yıpratmıştı. Lord özenle mantarı çıkarmaya başladı. Karısı sabırsızlandı. İçinde bir şey var mı? Yanılmamışım. İçinde kağıtlar var. Yalnız rutubetten şişeye yapışmışlar. Böyle çıkaramayız. McNabbs, kıralım öyleyse dedi. Taş gibi sertleşen şişenin camını çekişle kırıp kağıtları çıkardılar. Denizin yıprattığı kağıtların üstündeki yazıları okumak hemen hemen olanaksızdı. Lord Glenorvan bunları uzun uzun inceledi. Sonunda, elimizde üç belge var dedi. Daha doğrusu tek bir belgenin İngilizce, Fransızca, Almanca kopyaları bunlar. Ama hiçbiri tam olarak okunmuyor. İngilizce kopyada topu topu 4-5 sözcük okunabiliyordu. Binbaşı, bundan bir şey anlaşılmıyor dedi. Kopyaların üzerinde ayrı ayrı durulursa bir şeyler çıkarabileceklerini düşündüler. Sonunda 3 kopyadan da yararlanarak şu bilgiyi elde ettiler. 7 Haziran 1862, 3 direkli, Britanya, Glasgow battı. Goni, Austral Karaya, 2 tayfa, kaptan, GR, Yanaş, Kara, PR, Vahşi, indi, bu belgeyi alıp, boylam, 37 derece, 11 dakika enlem, yardım götürün, battı. Bu sırada bir tayfa, Clyde Körfezi'ne girmekte olduklarını bildirdi. Lord hemen şatosunun bulunduğu Dumbarton'a gitme emrini verdi. Tayfa çekildikten sonra Lord arkadaşlarına dönerek, ''Araştırmalarımızı sürdürelim.'' dedi. ''Büyük bir deniz faciası ile karşı karşıyayız. Birkaç kişinin yaşamı bize bağlı. Onun için bu sırrı çözmemiz gerek.'' Bir süre daha çalıştıktan sonra vardıkları sonuç şu oldu. 7 Haziran 1862 günü Glasgow limanına bağlı 3 direkli Britanya gemisi Güney Yarımküresi'nde Patagonya kıyıları açıklarında battı. Karaya çıkan iki tayfa ile Kaptan Grant vahşilerin tutsağı oldu. Bu belgeyi derece boylam, 37 derece 11 dakika enlemde denize attılar. Kendilerine yardım elini uzatın, yardım etmezseniz ölecekler. Lady Helena, bunların arkasından ağlayan yakınlarını bulmalı dedi. Kaptan Grant'ın da çocukları ya da karısı olabilir. Lord, hakkım var dedi. Gidip onları bulur, umutsuzluğa düşmemelerini söylerim. Duncan, akşam saat 6 sularında Dumbarton'a vardı. Hep birlikte karaya çıktılar. Lady Helena şatoya gitti. Lord da İngiltere'ye Glasgow kentine gitmek üzere trene bindi. Yola çıkmazdan önce iki İngiliz gazetesine şu ilanı verdi. Kaptan Grant yönetimindeki Glasgow limanına bağlı Britanya adlı gemi konusunda bilgisi olanların İskoçya'daki Malcolm şatosunda Lord Glenarvan'a başvurmaları rica olunur. 2. Kardeş. Malcolm şatosu İskoçya'nın en güzel yapılarından biriydi. Glenarvan ailesi yüzyıllardan beri burada otururdu. Lord Glenarvan çok zengindi. Aynı zamanda iyiliksever, eli açık bir adamdı. Yüz çizgilerinin sertliğine karşılık bakışları tatlıydı. 32 yaşlarında olan Edward Glenarvan, 3 ay önce ünlü gezgin William Tufnell'ın kızı 22 yaşındaki Helena ile evlenmişti. Karı koca Malcolm şatosunun güzel dekoru içinde mutlu bir yaşam sürüyordu. Lord, Duncan adını verdiği yatını karısı için yaptırmıştı. Genç kadın kocasının bu armağanını sevinçle karşılamıştı. Onunla güzeli Akdeniz adalarında, doğunun sihirli kıyılarında bir balayı geçirmeyi düşünüyordu. Ama kazaya uğrayanlar sorunu ortaya çıkınca İskoçya'ya dönmek zorunda kalmışlardı. Lord Londra'ya gitmişti. Helena şatoda kocasının dönmesini bekliyordu. Bir akşam şatonun kahyası bir küçük çocukla bir genç kızın kendisini görmek istediklerini hanıma haber verdi. Az sonra söze edilen iki genç içeri girdi. Bunlar iki kardeşti. Kız 16 yaşındaydı. Çok güzel bir kızdı ama oldukça yorgun ve üzgün görünüyordu. 12 yaşında görünen erkek kardeşinin elini tutuyordu. ''Benim adım Mary Grant efendim.'' dedi. ''Bu da kardeşim Robert.'' Lady Helena ikisini de sevinçle kucakladı. Mary, ''Babamın gemisinin batışı konusunda ne biliyorsanız söyleyin.'' dedi. ''Yaşıyor mu? Onu yeniden görebilecek miyiz? Söyleyin lütfen.'' Lady Helena kıza birdenbire umuda kapılmalarının yanlış olduğunu söyledi. Sonra denizde buldukları şişeden söz etti. İçinden çıkan kağıt parçalarını, üzerinde neler yazılı olduğunu anlattı. Bunlar konuşulurken küçük Robert Grant da kadını ilgiyle izliyordu. Ondan bir mucize yaratmasını bekler gibiydi. Lady Helena sözünü bitirince çocuk, ''Babacığım, babacığım!'' diye bağırarak ablasına sarıldı. Kız hanıma, ''Sözünü ettiğiniz kağıtlar nerede efendim?'' diye sordu. ''Onları kocam alıp Londra'ya götürdü. Donanma komutanlığından babanızın araştırılması için bir gemi verilmesini isteyecek.'' Kız minnet dolu bir sesle, "Çok iyi yürekli bir insansınız. Size çok çok teşekkür ederim," dedi. Daha sonra Mary Grant'la kardeşi Robert'ın Lord Glenarvan dönünceye kadar şatoda kalmaları konusunda aralarında anlaştılar. Lady Helena, çocuklarla yaptığı ilk konuşma sırasında babaları Kaptan Grant'ın Orta Amerika yerlilerinin elinde tutsak düşmesi olasılığından hiç söz etmedi. Çünkü onları daha çok üzmek istemiyordu. Kaptanın Mary ile Robert'tan başka çocuğu yoktu. Karısı ölmüştü. Onun için kaptan Harry Grant, sefere çıkarken çocuklarını akrabası olan yaşlı bir kadının yanına bırakırdı. İyi bir denizci olan Kaptan Grant, İskoçya'nın Dundee kentinde otururdu. İyi bir öğrenim görmüştü. Başarılı birkaç sefer yaptıktan sonra oldukça zengin olmuştu. Daha sonra Okyanusya adalarından birinde bir İskoç sömürgesi kurmak düşüncesine kapıldı. Bu yüzden adını bütün İskoçya'ya duyurdu. Ama hükümet kendisine yardım etmeyince varını yoğunu bu işe yatırdı, bir gemi yaptırdı, seçme tayfalarıyla birlikte Büyük Okyanus'a açıldı. Ne var ki 1862 Haziran'ında gemi Callao'dan ayrıldıktan sonra kendilerinden hiçbir haber alınamadı. Yaşlı kadın da bu sırada ölüverince iki çocuk yapayalnız kaldılar. Mary o sıralarda 14 yaşında olmasına karşılık gece gündüz çalışıp kardeşinin öğrenimini tamamlamasını sağladı. Çocuk denecek yaşta annelik görevini de üstlenmişti. Gazetede çıkan Lord'un verdiği ilan ikisi için de yeni bir umut ışığıydı. Mary'nin anlattıkları Lady Helena'nın gözlerini yaşartmıştı. İkisini de bağrına bastı. Ertesi gün Lord Glenarvan Londra'dan döndü. Çok üzüntülü, kırgın ve öfkeliydi. Karısının sorularına şöyle karşılık verdi. Hepsi de acımasız bunların. Bir gemiyi bile çok gördüler. Binbir bahane öne sürerek bu işin boşuna bir çaba olduğunu söylediler. Zavallı Grant bu gidişle kurtulamayacak. Bunun üzerine Mary Grant, "Babacığım, babacığım," diye gözlerinden yaşlar akıtarak Lord'un ayaklarına kapandı. Lord şaşırmıştı. Lady Helena durumu açıkladı. Kaptan Grant'ın çocukları Mary ile kardeşi Robert bize geldiler Edward. Lord bu duruma çok üzüldü. Yapacağı bir şey yoktu. Ortalığı sıkıcı bir sessizlik kapladı. Sonunda sessizliği bozan Mary oldu. Kardeşine döndü. Bu soylu insanlara bizim için yaptıklarına teşekkür edip buradan hemen gidelim Robert dedi. Lord nereye gideceksiniz diye sordu. Kraliçenin ayaklarına kapanıp yalvarmaya. Babalarının kurtarılmasını isteyen iki çocuğun dileğini o da geri çevirecek mi bakalım? Lord'la eşi bu girişimin hiçbir sonuç vermeyeceğine inanıyorlardı. Bunu düşünürlerken Lady Helena'nın aklına bir şey geldi. Kocasına döndü, "Bir dakika beni dinler misiniz?" diyerek söze başladı. "Evlilik yaşamımıza bir iyilikle başlayabiliriz Edward. Sen benim için bir balayı gezisi tasarlamamış mıydın? Şimdi kazaya uğrayanları kurtarmaya gitmekten daha yararlı, daha zevkli bir gezi olabilir mi?" Lord heyecanlanmıştı. "Aklınla bin yaşa Helena," diye bağırdı. Yolculuk kararı verilmişti. 3. Duncan'ın yolculuğu başlıyor. Yitirilecek bir dakika bile yoktu artık. Lord Glenarvan vakit geçirmeden hemen o gün John Mangles'a haber salarak Duncan'ı Glasgow'a getirmesini bildirdi. Duncan, Güney Denizlerindeki bu geziye dayanabilecek sağlamlıkta bir gemiydi. İki direkli olan tekne oldukça yollu sayılırdı. Yalnız uzun deniz yolculuğu için ufak tefek bir takım değişiklikler yapılması gerekiyordu. Kaptan Mangles, usta bir şilep kaptanı olarak bilinirdi. 30 yaşında olmasına karşılık çok deneyimli bir kaptandı. Geminin ikinci kaptanı olan Tom Austin de güvenilir, deneyimli bir deniz adamıydı. Kısacası Duncan'ın 25 kişilik mürettebatının hepsi de usta denizcilerdi. Kaptan Mangles hazırlıkları tamamlarken yolcuların kalacakları kamaraları da uzun deniz yolculuğu için düzenlemişti. Robert geminin miçosuydu. Kaptan denizciliği öğretecekti ona. Binbaşı McNabbs de geziye katılanlar arasındaydı. 50 yaşındaki bu adam iyi yürekli bir askerdi. İlgi çekici bir araştırma gezisine çıkacak olan Duncan'la limanda herkes ilgileniyordu. Yanı başında demirlemiş olan buharlı Scotia gemisinin kaptanı Burton da onunla ilgiliydi. O da Kalküta'ya gidecekti. Hazırlıklar tamamlanınca yola çıkış günü olarak 25 Ağustos kararlaştırıldı. Lord Glenarvan'a gezisinin çok tehlikeli olacağı konusunda olmadık şeyler söylediler. Ama o hiçbirine aldırmadı. Çünkü görevini yaptığına inanıyordu. 24 Ağustos'ta Lord Glenarvan, Lady Helena, binbaşı McNabbs, Mary Grant, Robert Grant, geminin kamarotu Olbinett'le eşi şatodan ayrıldılar. Duncan 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece saat 3'te yola çıkacaktı. Son hazırlıklar da bitti. Gece yarısı geminin bütün ışıkları yakılmıştı. Bir süre sonra bacasından çıkan kara dumanlar gecenin sislerine karıştı. Saat 2'de kazanlar fayrap edilmişti. Yola çıkmak için her şey tamamdı. Gemi düdüğünü uzun uzun öttürerek öteki gemilerin arasından sıyrıldı. Ağır ağır yol almaya başladı. Kent, evler, fabrikalar çabucak arkada kaldı. 2 saat sonra Clyde Körfezi'nde yol almaktaydılar. Sabahın saat 6'sında Atlas Okyanusu'na açılmışlardı. Yolculuğun ilk günü deniz adam akıllı sertti. Akşama doğru hava da serinledi. Duncan yalpalıyordu. Kadınlar bu yüzden güverteye çıkamadılar. Kameralarında kaldılar. Ertesi gün rüzgar kesildi. Gemi Atlas Okyanusu'nun dalgaları üzerinde hızla yol alıyordu. Kaptan Mangles, Lord Glenarvan'a geminin çok iyi olduğunu söyledi. Saatte 17 mil hızla yol alabilirlerse 5 hafta sonra Hornburnu'nda olabileceklerdi. Herkes gemiye de yolculuğa da alışmıştı. Lord Glenarvan, ''Ya küçük Robert ne alemde?'' diye sordu. Kaptan eliyle mizana direğini gösterdi. Robert 30 metre yüksekteki gözcü yerindeydi. Mary telaşlandı. Kaptan, ''Korkmayın küçük hanım'' dedi. ''Robert iyi bir denizci olacak. Kaptan Grant'a usta bir tayfa götüreceğimizi unutmayın. Çünkü ünlü kaptanı bulacağız.'' Lord Glenarvan da kaptanın bulunacağına inandığını söyledi. Mary de babasından denizciliği öğrendiğini, bu işlere yabancı olmadığını anlattı. Buna en çok sevinen Kaptan Mangles oldu. Sonra hep birlikte gemiyi dolaşmak için aşağı indiler. Yukarıda yalnızca purosunu tüttürmekte olan binbaşı McNabbs kaldı. Purosunun dumanlarını havaya savururken bir aralık arkasına döndü. O zaman hiç tanımadığı bir adamla karşılaştı. Bu yabancı da kimdi? 40 yaşlarında uzun boylu, zayıf biriydi adam. İri başlı upuzun bir çivi andırıyordu. Gözlükleri yuvarlak ve kocamandı. Tavrından zeki, neşeli biri olduğu anlaşılıyordu. Telaşlı bir hali vardı. McNabbs'in çevresinde dolanıp duruyordu. Binbaşı her zamanki gibi ilgisiz tavrıyla hiç tanımadığı, görmediği bu garip yolcuya bir şey sormuyor, ona bakmakla yetiniyordu. Sonunda yabancı patladı. Kamarot diye bağırdı. Tam o sırada Olbinett oradan geçiyordu. Bu hiç tanımadığı adamın kendisini çağırmasına şaşırdı. Bu da nereden çıktı diye düşündü. Yanına gitti. Yabancı, sen bu geminin kamarotu musun diye sordu. Evet ama siz kim? Ben 6 numaralı kamaranın yolcusuyum. 6 numaranın mı? Hangi 6 numaranın? Tam 36 saattir oradayım. Ağzıma bir lokma bir şey koymadım. Çünkü uyuyordum. Kahvaltıyı kaçta veriyorsunuz? 9'da. Adam ceplerini karıştırarak saatini bulup çıkardı. Saat daha 8'miş dedi. İyisi mi siz bana bir peksimetle konyak getirin. Kaptan hala uyuyor mu yoksa? Ya ikinci kaptan, o nerelerde? Ortalıkta kimseler görünmüyor. Gemi bu güzel havada tek başına mı gidiyor yani? Bu sırada merdivenin başında Kaptan John Mangles göründü. Olbinett, işte kaptan orada dedi. Yabancı hemen atıldı. Öyle mi? Sevindim Kaptan Burton. Tanıştığımıza çok sevindim. Kaptan Mangles karşısındaki yabancıya şaşacağı yerde Kaptan Burton diye çağrılışına şaşırmıştı. Adam boyuna konuşuyordu. Bu arada Mary Grant, Lady Helena, Lord Glenarvan da güverteye çıkmışlardı. Adam Scotia gemisini övüyor, bu gemiyle yapacakları yolculuğun çok güzel geçeceğine inandığını söylüyordu. Hepsi şaşkınlık içindeydi. Aralarında kendini ilk toparlayan Glenarvan oldu. Yabancıya, ''İzninizle kiminle konuşmak onuruna eriştiğimizi öğrenebilir miyiz?'' dedi. Yabancı, ''Ben Paris Coğrafya Derneği Genel Sekreteri Jacques Elyakin François-Marie Paganel'im efendim'' diye tanıttı kendini. Ayrıca daha birçok coğrafya derneğinin de onur üyesiyim diye ekledi. 4. Büyük Okyanus'a Doğru. Coğrafya Derneği'nin genel sekreteri tatlı konuşan, sevimli bir adamdı. Lord Glenarvan onu çalışmalarından biliyordu. Hesapta olmayan bu yolcuya elini gülümseyerek uzattı. Size bir şey sormama izin verir misiniz Bay Paganel? Sizi dinliyorum efendim. Siz bu gemiye gece mi bindiniz? Evet, karanlıkta geldim. Gemide kimsecikleri göremedim. Yol yorgunuydum. Deniz yolculuklarının ilk gününde çok uyumanın deniz tutmasına iyi geldiğini bildiğimden hemen uyudum. Tam 36 saat. Bu yüzden Scotia'ya bindiğimden bu yana sizlerle görüşemedim. Herkes Bay Paganel'in Duncan'a yanlışlıkla bindiğini anlamıştı. Ama bu yanlışı kendisi öğrenince ne yapacaktı? Lord Glenarvan, "Demek Kalküta'ya gitmek istiyorsunuz Bay Paganel, öyle mi?" dedi. "Elbette efendim, Hindistan'ı çoktandır görmek istiyordum." "Peki başka bir ülkeye gitmek istemez miydiniz?" "Hayır efendim, çünkü hem Hindistan Genel Valisi Lord Somerset'i görmem gerek, hem de dernek adına incelemelerde bulunacağım orada." Paganel daha sonra görevinin ne olduğunu heyecanlı heyecanlı anlatmaya koyuldu. Lord Glenarvan, bilginin sözlerine bir an ara vermesinden yararlanarak, "Bu durumda Hindistan'ı görmeniz olanaksız," dedi. "Çünkü biz Hindistan'a gitmiyoruz." Sonra da bilgine Scotia gemisinde olmadığını, yanlışlıkla Duncan gemisine bindiğini anlatmaya çalıştılar. Bunu duyan bilgin koşa koşa kamarasına indi. Onu ilk uğrayacakları limanda karaya çıkarmayı kararlaştırdılar. Çok geçmeden Paganel, "Duncan, Duncan" diye söylenerek yukarı çıktı. Bir süre ufku taradıktan sonra Lord Glenarvan'a sordu. "Peki siz nereye gidiyorsunuz?" "Amerika'ya Bay Paganel." "Neresine?" "Concepcion'a." "Yani Şili'ye." "Benim görev yerimse Hindistan'dı. Dernektekiler buna ne derler bilemem." Uzun tartışmaların sonucunda dalgın bilgini Madeira limanında indireceklerini bildirdiler. Buna karşılık Paganel, geminin rotasının Hindistan'a çevrilmesini istedi. Bunun üzerine Lady Helena, gezilerinin amacını bilgine açıkladı. Kaptan Grant'ın başına gelenleri kısaca anlattı. Gerçeği öğrenen Paganel, Madeira'da gemiden inmeye boyun eğdi. Gemi 30 Ağustos'ta kuzey akıntılarının da yardımıyla Madeira takım adalarına ulaşmıştı. Paganel, Madeira adasını bir coğrafyacı olarak hiç de ilgi çekici bulmadığını söyleyerek, "Beni Kanarya adalarına bırakabilir misiniz?" diye sordu. Bilginin bu isteğini de kabul ettiler. 31 Ağustos'ta Kanarya adalarına yaklaşmışlardı. Kaptan Paganel'i yanına çağırdı. Ona Tenerife dağının doruğunu gösterdi. Paganel küçümseyici bir tavırla, "O kadar da dik değilmiş," dedi. "Yüksekliği 3300 metredir. Olabilir ama Mont Blanc kadar bile değilmiş." Paganel bu konuşmadan sonra Kanarya adalarına inmekten de caydı. Yeşil Burun adalarına gitmek istediğini söyledi. Bu yüzden Duncan hızını kesmeden yoluna devam etti. 2 Eylül'de yengeç dönencesine vardılar. Hava birden bozdu. 3 Eylül'de Paganel karaya çıkmak için bavullarını toplamıştı. Yeşil Burun adalarının arasından geçiyorlardı. Villa Paraya limanı göründüğünde hava daha da bozdu. Korkunç bir yağmur başlamıştı. Oradan güçlükle kömür alabildiler. Paganel burada inerse 7-8 ay kalmak zorundaydı. Çünkü yağmur mevsimi süresince buralara hiçbir gemi uğramazdı. Lady Helena, "Şimdi ne yapacaksınız Bay Paganel?" diye sordu. Dalgın bilgin uzun bir süre düşündü. "Acaba buradan sonra bir daha nerede duracaksınız?" Lord, "Artık hiçbir yerde durmayacağız," dedi. "Buradan doğruca Concepcion'a gidiyoruz." "Demek Hindistan'dan gittikçe uzaklaşıyorum." "Bu kadar üzülmeniz gereksiz dostum. Tibet dağlarındaki kadar Cordillier dağlarında da araştırılacak bir şeyler bulabilirsiniz." Lord'un bu sözleri üzerine herkes Bay Paganel'e yolları üstünde göreceği ilginç yerlerden söz etmeye başladı. Bunca ısrar karşısında Fransız bilgini dayanamadı. "Anlaşıldı, siz benim kalmamı istiyorsunuz," dedi. "Öyleyse ben de kalıyorum." Paganel'in kararı gemide büyük bir sevince yol açtı. Robert heyecanla bilginin boynuna sarıldı. Bilgin, "Sana da coğrafya öğreteceğim yaramaz," demekten kendini alamadı. Duncan yakıtını tamamladıktan sonra rotasını batıya çevirip 7 Eylül'de ekvatoru aşarak güney yarım küresine geçti. Gemideki herkes umutluydu. Kaptan Grant'ın bulunmasını en çok isteyen Kaptan Mangles'tı. Böylece Mary Grant mutlu olacaktı. Bu da onu sevindirecekti. Çünkü genç kıza karşı özel bir ilgi duyuyordu. Paganel'in mutluluğuna da diyecek yoktu. Bütün gün haritalarla uğraşıyor, bir yandan da İspanyolca öğrenmeye çalışıyordu. Robert'ın coğrafya derslerini de hiç unutmuyordu. 15 Eylül'den sonra Patagonya'nın aşağı kıyıları uzaktan görünmeye başlamıştı. Gemi 25 Eylül'de Magellan Boğazı'na yaklaştı. Bir süre sonra boğaz sularına girdi. Boğaz yolculuğunun ilk saatlerinde Gregory Burnu'na kadar olan bölümde alçak, kumluk kıyı şeridi boyunca yol aldılar. Kuzey yönünde hiçbir canlı yoktu. Yalnız Ateş Adası'nda birkaç Fuegalı gördüler. Boğazdaki yolculukları 1,5 gün sürdü. 1,5 günün sonunda boğazın en kuzey ucunda bulunan Pilares burnunun kayalığı göründü. Çok geçmeden de alabildiğine uzanan görkemli bir deniz gözlerinin önüne serildi. Artık büyük okyanustaydılar. 5. Ayrılık anı. Pilares burnunu açtıktan 8 gün sonra Talcahuano körfezi boyunca yol almaya başladılar. Hava çok güzeldi. Duncan kıyıya yakın bir yol izliyordu. Çünkü karşılaşacakları batık bir gemi kalıntısı bile kazaya uğrayanların izlerini ortaya çıkarabilirdi. Yazık ki hiçbir şeye rastlamadan Talcahuano limanına girdiler. Yola çıktıklarından bu yana tam 48 gün geçmişti. Lord Glenarvan'la Paganel karaya çıktılar. Bilginin İspanyolcası bir işe yaramadı. Yerliler onu anlamıyordu. Gümrüğe gittiler. İngiliz konsolosu Concepcion'da bulunuyordu. 2 saatlik bir yolculuktan sonra kente vardılar. Konsolos Bentak, Kaptan Grant'ın serüveniyle ilgilendi. Ama 3 direkli Britanya'nın Şili kıyıları boyunca 37. paralele doğru yol aldığı konusunda hiçbir bilgi edinemediler. Talcahuano'da yaptıkları araştırmada bir sonuç vermedi. Britanya sanki hiçbir iz bırakmadan yitip gitmişti. Gemidekilerle Kaptan Grant'ın çocukları buna çok üzüldüler. Yalnız Paganel hiç konuşmadan şişenin içinde bulunan kağıtları inceliyordu. Glenarvan, "Acaba yazıları yorumlamamızda bir yanlışlık mı var?" diye sordu. Paganel uzun bir süre düşündükten sonra "Sonuçlar doğru," dedi. "Yalnız sonu pek mantıklı görünmüyor. Bence Kaptan Grant yerlilerin elinde tutsaktır. Biraz açıklar mısınız? Çünkü harfleri eksik olan sözcükleri tutsak düşecekler değil de tutsak düştüler diye okumak gerek. O zaman şişeyi gemi batıp yerlilere yakalandıktan sonra attılar demek istiyorsunuz. Peki karada denizi nasıl buldular? Dostum, unutmayın ki ırmaklar da denize akar. Bu sözler hepsini şaşırtmıştı. Paganel haritasını açarak araştırmanın 37. paralelin Amerika kıyılarıyla kesiştiği yerde yapılması gerektiğini anlattı. Bunun için 3. paralel boyunca Şili'yi karadan baştan başa geçmek gerekiyordu. Bilgin Avrupa ile bir iklim farkının olmadığını anlatarak bunun bir geziden farksız olacağını söyledi. Lady Helena,